Merhaba, iyi haftalar herkese. Haftamız yine iyi geçiyor. 5 branşta 4 galibiyetle tamamladık bu haftayı. Sadece kadın voleybolda Vakıfbank'a yenildik. Onun dışında diğer 4 branşta 4 galibiyetle tamamladık haftayı. Kadın voleybol maçını izleyemedim ancak izleyen arkadaşların yorumlarına baktığımda gerçekten kötü bir maç çıkartmışız. Sağlık olsun diyelim. Tam 2032 günü oldu. 4 Nisan 2015'te Rizespor maçından çıktıktan sonra Trabzon il sınırları içinde futbol takımımıza bir suikast girişimi yapıldı. Suikast girişimini yapanlar tam 2032 gündür bulunamadı. Ancak bu hafta ilginç bir şey oldu. Ufak yerel bir Karadeniz gazetesi neredeyse bu suikast girişimini üstlenecek şekilde bir takım manşetler attı. Biliyorsunuz futbol takımının yolculuk edeceği otobüs belirlendi. Taraftarlarımızın katılımıyla bir yarışma yapıldı ve bu yarışmada birinci olarak seçilen tasarım Fenerbahçe otobüsüne uyarlandı. Ve otobüsün ön camında "Sevgi kurşun geçirmez" sloganı vardı. Bu tabii 2015'te, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yapılan kurşunlu saldırıya ithafen yazılan bir yazı. Yani siz istediğiniz kadar kurşunlayın, bizim sevgimize kurşun geçmez gibi basit bir gönderme aslında bu. Ancak bu ufak yerel gazete, Karadeniz Gazetesi denilen gazete nedense bu saldırıyı üstüne alınmış herhalde ki şöyle bir manşet atmışlar. "Hadsizlere bak, ortamı germeye çalışıyorlar, provokasyon peşindeler." Şimdi ben bu haberi ilk gördüm. Karadeniz Gazetesi'nin web sitesine girdim. Bu haberi hazırlayan kişinin ismi de vardı. Fakat sonrasında kendi ismini kaldırmış oradan. Yani bu sanki gazetenin haberiymiş gibi şu anda gözüküyor gazetede. Aslında bu gazetenin haberi değil. Yapan kişinin fotoğrafı da vardı, ismi de vardı orada. Fakat kaldırmış arkadaş artık neden kaldırdıysa. Manşetin devamında şimdi hani haber diye yutturulmaya çalışılan şey aslında bir haberin haber olup olmadığını çok rahat anlayabileceğimiz ya da bir haberin kaynağının gerçek kişilere mi dayandığı yoksa üzerine oturduğu organına mı dayandığını anlayabileceğiniz tarzda bir haber yapılmış. Şimdi o haberi ben size cümle cümle okuyacağım. Demiş ki arkadaş: "Hafta sonunda Trabzonspor'u İstanbul'da ağırlayacak olan Fenerbahçe, derbi maç öncesi ortamı germe adına her yolu deniyor. Sarı lacivertliler futbol takımını taşıyacak otobüsü dün kamuoyuna tanıttı. Aracın üzerinde yer alan 'Sevgi kurşun geçirmez' yazısı dikkat çekti. Törende konuşan Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan, 'Taraftarımızın isteğiyle Sevgi kurşun geçirmez mesajını otobüsün önüne koyduk. 2014'te yapılan ve failleri hala bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik.'" Şimdi ya Burak Bey burada bir hata yapmış ki pek zannetmiyorum ya da oturma organıyla haberi yapan arkadaş 2015'te 2014'ü karıştırmış. Devam ediyor. Şimdi bakın asıl haberin neye dayanarak yapıldığı burada yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu durumu bir provokasyon olarak değerlendiren bordo mavili taraftarlar kim acaba? Fenerbahçe yine ortamı germek istiyor. Bu adamlar kaostan besleniyor. Bu tuzaklara düşmeyelim. Yönetimimiz uyanık olsun dediler. Kim dedi? Bordo mavili taraftarlar. Hangileri dedi acaba? Şimdi oturma organıyla haber yapmanın en kolay yolu budur. Kendi provokatif düşüncelerinizi, fikirlerinizi eğer yaymak istiyorsanız veya bu fikirler üzerinden bir takım kitleleri gaza getirmek istiyorsanız, ortalığı karıştırmak istiyorsanız kendi çapınızda haberi böyle yazarsınız. Yani haberinizi dayandıracağınız ne bir gerçek kişi var, ne bir kurum var, ne kurum adına konuşan birisi var. Hiç kimse yok ortada. Ne diyeyim ben buna? Ya, Trabzonsporlu taraftarlar. Soran olursa, abi ben işte çıktım dışarıda birkaç tanesiyle röportaj yaptım. Kimle yaptın? O da yok zaten. Oturduğu yerden ve oturma organıyla provokatif haber yapmak böyle bir şey. Şimdi bu arkadaş eğer bunu ortamı germek olarak düşünüyorsa, yani Fenerbahçe otobüsünün üzerinde Sevgi Kurşun Geçirmez yazısını ve Fenerbahçe'ye 4 Nisan 2015'te yapılan silahlı saldırıya istinaden yazılan bu yazıyı bir provokasyon olarak değerlendiriyorsa, bu arkadaş herhalde bu suikast girişimini sahipleniyor demektir. Yani bu kadar basit. Bakın, en koyu Trabzonlu web sitelerine baktım. Mesela 61 saat falan vardır onların, biliyorsunuz. Onların sitelerinde bile böyle bir haber yok. Onlar da bunu haberleştirmişler ama haberleştirmişler. Yani haber olarak vermişler. Demişler ki Sevgi Kurşun Geçirmez sloganıyla otobüs lansmanı yapıldı. Bu kadar. Bu bir haber zaten. Onlar bile bu haberin üzerinden bir provokasyon girişimi yapmamışken bu küçücük kendini bilmez gazete terör eylemi olan bu suikasti sahiplenmiş. Valla bununla ilgili basın savcılığı var mı hala bilmiyorum ama herhangi bir şey yapılır mı, yapılmaz mı açıkçası bilmiyorum. Ben bu konularda çok umutlu değilim artık, hani yapılacağını. Bunlar böyle oturma organlarıyla haberler yapıyorlar, ortalığı birbirine katmaya çalışıyorlar. Ve kimse de bir şey yapmıyor, ne yazık ki yapmıyor. Neyse, biz tabii bu küçücük gazete için bu haftaki keyfimizi bozacak değiliz. Dediğim gibi keyifli bir hafta bizim için. Trabzonspor'u 3-1 yendik. Açıkçası ilk 15 dakikayla ikinci 15 dakika arasında dağlar kadar fark vardı. İlk 15 dakika çok baskılı başladık. Önde basarak başladık. Gerçekten sirkülese ettik Trabzonspor'u. Fakat ikinci 15 dakika Trabzonspor buna biraz karşılık verdi. İkinci 15 dakika oldukça zorlandığımız dakikalardı. İlk yarının son 15 dakikası ise biraz daha ortada bir maç. Yani bir kısmında Trabzon daha baskılıydı. Bir kısmında biz yine baskı kurmaya çalıştık falan. İlk yarı Sosa'nın yaptığı hatayla bir gol yedik ve 1-0 geride kapattık. İkinci yarı Erol Hoca'nın değişiklikleri maça damga vurdu. Ve ilk golü attıktan sonra Trabzonspor biraz daha karşılık vermeye çalıştı. Fakat arkasından hemen ikinci golü bulduğumuzda Trabzonspor'un dengesi bozuldu. Arkada oldukça boş alan bırakmaya başladılar. Arkasından biz üçüncü golü bulduk. Maçı koparttık. Ve haftayı 5 branşta 4 galibiyetle kapatmış olduk. Bu maç başlamadan önce açıkçası birçok Fenerbahçe taraftarının maçın hakemiyle ilgili, yani Cüneyt Çakır'la ilgili endişeleri vardı. Benim de endişelerim vardı. Hatta ilk dakikalarda daha hiç faul olmayan pozisyonda faul düdüğü çalınca gerçekten endişem biraz daha arttı benim. Fakat Cüneyt Çakır enteresan bir şekilde maçın sonucuna etki edebilecek büyük hatalar yapmadan maçı tamamlamayı başardı. Ama daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi, böyle o Serdar Ali Çelikler'in bahsettiği gibi böyle skandal falan filan denilebilecek hatalar olmadı. Her hakemin yapabileceği hatalardı. İşte mesela yine söyleyelim onu. Bizim attığımız ikinci gol öncesinde futbolcumuzun yaptığı bir faul var. Onu da ayrıca konuşacağız, medya yansıması nasıl olduğunu. Ama dediğim gibi yani bu birçok hakemin yapabileceği standart hatalar. Şampiyonluk yolunda olası rakiplerimizden Galatasaray'ın da Erzurumspor'da deplasmanda maçı vardı. Maçı 2-1 kazandılar. O maçta da konuşulan Falcao'nun, ben kendi gözlemimi söyleyeyim size. Falcao'nun ilk gördüğü sarı kartta, ikinci gördüğü sarı kartta gayet yerinde ve olması gereken kartlardı. Fakat medyada ısrarla şöyle bir algı yaratılmaya çalışıldı. Rıdvan Dilmen de dahil olmak üzere. Dediler ki, mesela Rıdvan Dilmen dedi ki, bu kırmızı kart dedi, futbolun ruhuna aykırı. Bir kısmı da dediler ki kırmızı kart ağır oldu. Ya şimdi valla dilimde tüy bitti benim. Yani ya kardeşim, bunun ağır oldusu ya da işte futbolun ruhuna aykırıdır falan filanı yok. Yani bu işin bir kural kitabı var. Ve bu kural kitabında yazıyor bu. Artı ben gördüğüm kadarıyla mesela Bünyamin Gezer, Bünyamin Hoca yaptığı yorumda diyor ki, ya diyor, oyuncunun suratına gelmiyor. Yani Falcao eliyle şöyle arkasındaki rakibi itmeye çalışırken, yani topa sahip olmaya çalışırken suratına gelmiyor diyor. Fakat doğru, suratına gelmiyor, fakat bu şiddette daha tehlikeli bir yere geliyor. direkt boğazına geliyor. Yani bakın hani şuranın ne kadar tehlikeli olduğunu yaşayan bilir. Yani nefes alamazsınız buraya darbe geldiği zaman. Yani ölen bile var bu yüzden. Yani futbol maçlarında değil ama kavga esnasında falan burasına darbe alıp şu boğaz gırtlak kısmına darbe alıp ölen insanlar var. Burası en tehlikeli bölgelerden bir tanesi. Ve Falcao'nun eliyle topa sahip olmak isterken eliyle arkaya doğru vuruşu adamın boğazına geliyor. Yani şimdi Bünyamin Hoca ısrarla diyor ki bak diyor adam diyor kafasını tutuyor diyor. Yerde yatan adam için. Hayır adam kafasını tutmuyor. Adam boğazını tutuyor orada. Yani belki nefes almakta zorluyor. Gerçekten tehlikeli bir yer burası. Israrla o pozisyonda sarı kart çıkmaması gerektiğini anlatmaya çalışırken yani Erzurumsporlu futbolcuyu harcıyorlar orada resmen. Öyle bir şey yok. Ve Erzurumspor'un bir pozisyonu daha var. Son dakikalarda bana kalırsa o da Erzurumspor'un harcanan, görünmeyen penaltılarından bir tanesiydi. Orada da Saracchi'ydi zannedersem. İkili mücadeleye giriyor. Hızını alamıyor. Hızını alamamışken önündeki Erzurumsporlu'ya da çarpıyor ve onu da düşürüyor. İterek düşürüyor. Ve orada da arkasındaki Erzurumsporlu'nun o da boğazına geliyor. Fakat bu Falcao'nun yaptığı şiddette bir şiddet değildi. Yani çok ufak bir şiddetle boğaz şu kısmına geliyor. Yani dolayısıyla eğer foul ise ona da foul vermek gerekiyordu birincisi. İkincisi hani onu vermedin bir sonrasında hemen 2 saniye sonra önündeki futbolcuyu iterek düşürüyor. Pozisyonunu bozuyor. Topla alakası yok Saracchi'nin ve adamı düşürüyor. Yani orada da penaltı olması gerekiyordu ama vermedi hakem. Ve Galatasaray'ın attığı gollerden bir tanesinde yine öncesinde Babel'in faulü vardı diye yorum yaptı eski futbolculardan bir tanesi. Hatta dedi ki o faulden sonra hani Babel resmen güreşir gibi adamı aldı attı neredeyse yani bir pozisyonda Babel adama 3 kere faul yaptı. Ve hakem devam dedi. 3 harekete de devam dedi. Ve arkasından Babel topu açtı. Orta ve gol geldi arkasından. Galatasaray'ın attığı gol böyle bir goldü. Şimdi spor programlarında yorum yapan eski futbolculardan bir tanesi dedi ki oho dedi Babel dedi faul yaptıktan sonra iklimler değişti, şu oldu, bu oldu. Yani o kadar uzun süre geçmiş ki arkadaşın söylediğine göre. Ondan sonrasında yani zaten geri dönüp bakılmaz. Programın moderatörü de aynı şeyi söyledi. Dedi ki yani var dedi o kadar geriye gitmiyor dedi. Bak şimdi. Hatırlarsanız 30 Kasım 2019 bir cumartesi günü Fenerbahçe'nin İzmir'de Göztepe ile maçı vardı. Ve o maçın 58. dakikasında Gustavo bir penaltıya sebebiyet verdi. Şimdi 58. dakikada penaltı vuruşu kullanıldı. Kalecimiz Altay penaltıyı çıkarttı. Ve tam 4 dakika sonra 63. dakikada ve Altay'ın çıkarttığı toptan sonra biz atak yapıp gol attıktan sonra ve aradan 4 dakika 5 dakika geçiyor neredeyse. Hakem VAR'a gitti. Bizim golümüzü iptal etti ve o penaltının tekrarına hükmetti. Şimdi mesela ben bu arkadaşın yine o televizyonda hiç böyle yorum yaptığını hatırlamıyorum. Ya iklimleri bırak. Buzullar eridi. Galatasaray maçındaki bu örneği niye verdim? İşte örnek teşkil etsin diye. Orada VAR'a gidilmesini, aa evet bakın VAR'ı zaten bunun için getirmiştik. Altay evet hatalı çıkmış. Yani ayakları çizgide değilmiş. Falan filan. 5 dakika geçti ama. Ama başka takım olunca ya da Galatasaray olunca söz konusu takım 15 saniyeye yani ben kronometre tuttum. Babel'in yaptığı faulden 15 saniye sonra Galatasaray golü atıyor. Bizim Göztepe ile yaptığımız maçta aradan 4 dakika 5 dakika geçiyor. Faul yapıldıktan 15 saniye sonra atılan gole 15 saniye geri dönmeyi o iklimler değişti, şu oldu, bu oldu falan filan artık oradan geri dönülmez diyen arkadaşlar 30 Kasım 2019'da 58. dakikada atılan penaltının üzerine bir de biz gol atmışken 63. dakikada iptal edilip penaltının tekrarlanması meselesinde hepsi diyorlardı ki evet işte VAR'ı biz bunun için getirdik. Bakın bu işte adaletli oldu bilmem ne bilmem ne. Yerseniz aynı programda moderatör diyor ki VAR zaten bu kadar geriye gitmez diyor. 15 saniye geriye gitmez diyor. Ama diyor bununla ilgili çalışma yapılıyor diyor. Yani atağın başlangıcına, pozisyonun başlangıcına bakılabilmesi için çalışmalar yapılıyor diyor. Ama bir gün sonra bu arkadaş fikrini değiştiriyor herhalde. Diyor ki evet ya VAR'ın bakması lazım aslında oralara. Aslında bakılıyor diyor. Onun da kafası karışık herhalde. Neye göre yorum yapıyorlar? Hani kafası karışık mı? Bilerek mi yapıyor? Birilerinin kafasını ya da bizlerin kafasını karıştırmak için mi yapıyor? Bilemiyorum o kısmını. Şimdi Fenerbahçe maçından sonra tekrar dönelim Fenerbahçe'mize. Fenerbahçe maçından sonra oturdum, spor programlarını izlemeye çalışıyorum. İşte yorumlara bakmaya çalışıyorum. Bir yandan da sosyal medyayı kontrol ediyorum. İşte spor haberlerini, spor yorumcularını falan. Yorumcu arkadaşlar hiçbir şey bulamamışlar. Maç sonunda taraftarlarla futbol takımının karşılıklı işte birbirlerine tezahürat yaptıkları görüntü üzerinden maskeyle ilgili yorum yapmaya başladılar. Ama çok enteresan bir şekilde birçok yorumcu özellikle bu konunun üstünde durdular. Şimdi bir şey bulamadılar ya. Yani 3-1 gayet ezerek oynamışız ikinci yarı ve yenmişiz. Tartışılacak çok fazla pozisyon yok. Şu yok, bu yok. Ne yapalım biz? Maske. Bak şimdi. Maskeye taktılar bu sefer. Birçok yorumcu diyor ki ve özellikle üstüne gidiyorlar bir de bu meselenin. Şimdi yani pandeminin bu kadar yaygınlaştığı İstanbul'da bugünlerde orada maskesiz taraftarlar var ve işte bu adamlar işte 10 kat daha arttırdılar şimdi pandemiyi. Yok ya. Ya gerçekten acınası durumdasınız ya. Acınası durumdasınız. Hani bunu kim dile getiriyorsa gerçekten acınası durumda. Çünkü bu arkadaşların hiçbiri ama hiçbiri siyasi partilerin yaptıkları toplantılara, bazı siyasilerin yaptıkları düğünlere, o kalabalık düğünlere, şaşalı düğünlere hiçbirine ses etmediler. Bir tanesine ses etmediler. Onu bir kenara bırakalım. Orada maskeli ama dip dibe oldukları için eleştirdiğiniz arkadaşlar ve bir kısmı maskesiz olan arkadaşlar, bunların hepsi bir sonraki gün işe giderlerken tıklım tıkış otobüslere biniyorlar. Tramvaylara biniyorlar, şuna biniyorlar, buna biniyorlar. Uçağa biniyorlar. Uçağa binene kadar sosyal mesafe, maske, şu bu falan filan dedikleri insanlar uçakta böyle yan yana birbirleriyle oturuyorlar. Buna ses ettiniz mi? Yok. Buna kimse ses etmiyor. Toplu taşıma araçlarında, düğünlerde, siyasi bir takım toplantılarda ya da mitinglerde, şunlarda, bunlarda insanlar yan yana geliyorlar, bir araya geliyorlar. Maskeli maskesiz insanlar bir araya geliyorlar. Bunlara kimse sesini çıkartamıyor. Korkudan büyük ihtimalle. Ama Fenerbahçe olunca, mesela bakın daha önceki haftalarda Beşiktaş taraftarının Beşiktaş'ı uğurlaması vardı. Niye kimse buna ses etmedi mesela? Hiç gündeme bile gelmedi. Gündeme bile gelmedi. Söz konusu Fenerbahçe olduğunda bu arkadaşların bir dengesi bozuluyor. Gerçekten dengesi bozuluyor. Dengeleri bozuluyor demişken bir denge bozukluğundan daha bahsedelim. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta bir yerde bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada 38 şampiyonluktan bahsetti. Yani kendilerinin 38 şampiyonluğu olduğundan bahsetti. Yani buna tabii herhalde İstanbul şampiyonluklarını da ekliyor. Yani ulusal olarak nitelenen ligler değil, İstanbul Ligi vardı biliyorsunuz o dönem. İstanbul'da kazandığı şampiyonlukları falan da ekliyor herhalde. Valla yani Sayın Mustafa Cengiz aslında doğru yolda. Yani şu açıdan doğru yolda, geçmişte takımların kazandığı şampiyonlukların tanınması konusunda doğru yolda. Fakat o doğru yolun içinde sapacak yanlış bir yer mutlaka buluyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1923'te kuruluyor. Ve 1923'ten sonra ulusal çapta yapılan bir takım organizasyonlar oluyor. Bizim bahsettiğimiz şampiyonluklar, yani bizim 28 şampiyonluk dediğimiz şampiyonluk, bu tarihten sonra alınan şampiyonluklar. Şimdi 1923 öncesinde İstanbul şampiyonluklarında ekleyeceksek eğer, ki ekleyelim bizce hiç sakıncası yok. Gerçekten sakıncası yok ama Fenerbahçe'nin 44 şampiyonluğu var. Eğer böyle olacaksa. Ve biz bu sene şampiyon olursak 45. şampiyonluğumuzu alacağız. Yani Mustafa Cengiz'in yorumundan yola çıkarak ya da onun hesabından yola çıkarak gidersek durum bu. Ama gerçekten ben mesela benim açımdan gerçekten hiçbir sakıncası yok. Yani kulüp ne zaman kurulduysa aldığı şampiyonluklar neyse evet sayılsın bunlar sayılsın. Sayalım yani bunları. Tabii artık o mahalle maçlarını falan saymayacağız da yani Mustafa Cengiz'in yaptığı gibi ama sayılsın yani bu şampiyonluklar. Evet Galatasaray'ın 38 şampiyonluğu varsa Fenerbahçe'nin de 44 şampiyonluğu var. Sayalım bunları. Benim açımdan hiçbir sakıncası yok kişisel olarak. Biz takarız 6-7 yıldız artık kaç yıldıza denk geliyorsa. Siz de takarsınız 5 mi 6 mı neyse kaç yıldıza denk geliyorsa. Ve problem çözülür. Ama hani yeter ki federasyon bu konuda doğru adımlar atsın. Tabii şimdi yıldız demişken, yıldız sayısı demişken biliyorsunuz divan kurulu toplantısı yapıldı Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta sonu. Ve bu divan kurulu toplantısında da tabii üzüldüğüm bir konu vardı ki orada divan kuruluna iletilen mesajlarda 20 tane mesaj aldılar zaten ama bu 20 tane mesajın yaklaşık yani belki 15-16 tanesi Dereazı tesisleriyle ilgiliydi. Yani gerçekten üzüldüm. Herkesin derdi Dereazı tesislerine biz niye giremiyoruz, niye oturamıyoruz, çayımızı kavuza niye giye falan bu olmuş yani. Bu biraz üzücü tabii benim açımdan ama en azından biz işin olumlu tarafından bakalım. Orada divan kurulu üyelerimizden bir tanesi benim için de gerçekten önemli olan birkaç tane soru yöneltmişti ve önerilerde bulunmuştu. Bunlardan bir tanesi bu yıldız meselesiyle ilgiliydi. Üyemiz diyor ki federasyon bizim bu 5 yıldız meselesini tanıyana kadar biz formamıza hiçbir yıldız takmayalım gibi bir öneride bulunuyor. Ya da hani sahaya eğer bu 3 yıldızla çıkmak zorundaysak tamam çıkalım ama Feneryum'da satışa sunulan ürünlerde 5 yıldızımızı kullanalım. Biliyorsunuz benim ilk hafta yaptığım yayınlarda o 5 yıldızlı bir tişört vardı üstümde. Ama çok nadiren bulunan bir şeydi o ve 5 yıldızlı başka bir tişört basıldı mı bilmiyorum. Arkadaşın önerisi gayet makuldü. Sayın Ali Koç kendisine burada bir soru yöneltti. Makul buldu aslında bu öneriyi. Ama yönelttiği soru açıkçası kendisine sorulan soruyu anlamadığını düşündürdü bana. Sayın Ali Koç'un yönelttiği soru da şuydu. Biz diyor bu sene şampiyon olursak federasyon dördüncü yıldızı verirse dört yıldızı takmayalım mı? Bu konuda fikriniz nedir? Yani şimdi soruyu yönelten arkadaş zaten bunun cevabını vermiş. 4 yıldızınızı da istemiyoruz. 3 yıldızınızı da sizin vereceğiniz yıldızlara kalmadık. Bizim 5 yıldızımız var. Ya 5 yıldızı verin ya da biz yıldızsız çıkalım. Bu kadar yani. Hani orada 4. yıldızı federasyonun lütfedip vermesi falan filan değil mevzu. Ki lütfettiklerinden de değil. Biz onu söke söke alacağız zaten. Ha denk gelen yıldız sayısı da evet 5 yıldız. Dolayısıyla federasyon bunu nasıl görüyorsa görür. O bizi çok ilgilendirmez. O ister 1959 öncesini sayar, ister saymaz. O bizi ilgilendirmez. Biz kendi saydığımız şeye bakalım ve ben bunu tekrar söylüyorum. İlk hafta yayınında da bunu söylemiştim, bunu dile getirmiştim. Yani Feneryum'da bizim basılan formalarımıza, satış için basılan formalarımıza 5 yıldızın basılması gerekiyor. Mustafa Cengiz'in önerisini kabul edersek artık 6 yıldız mı 7 yıldız mı kaç yıldız basarız bilmiyorum ama yani ona göre bir hesaplama yapılır. O da olabilir. Ama bizim 1923 sonrasında ulusal lig şampiyonluklarımıza denk gelen 5 yıldızı Feneryum ürünlerine takmamız gerekiyor. Ya ben bunda ısrarcıyım. Yine bu yıldız meselesiyle ilgili. Yani bizim 1959 öncesi şampiyonluklarımızın yok sayılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu da çok açıkçası tutarsız işler yapıyor. Bana göre tutarsız işler yapıyor. Bugün yani benim bu videoyu çektiğim gün Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı milli takımlar resmi hesabı bugün bir paylaşım yaptı. 1923 yılında Romanya ile yaptığımız ve 2-2 biten maça gönderme yaparak gol Zeki Rıza attı. Milli takımımız tarihinde ilk golünü Zeki Rıza Sporel ile buluyor. 32. dakikada frikikten attığımız golle maçta durum şu an 1-1 diye bir paylaşım yaptı. Ya insan gerçekten hani böyle bir paylaşım yapmaya ya ben utanırım herhalde. Yani hem 1959 öncesini görmezden gelip, ulusal şampiyonlukları görmezden gelip, Zeki Rıza Sporel'in oynadığı spor kulübünün o tarihten sonra 1923'ten itibaren kazandığı şampiyonlukları hem yok sayacaksın, hem bunlar ulusal değildi bilmem neydi falan diyeceksin ki ulusal olmasına rağmen. Hem de tutup Zeki Rıza Sporel'le ilgili paylaşım yapacaksın. Ya ben olsam utanırım. Yani insan biraz tutarlı olmalı. 1959 öncesini yok sayıyorsan yok sayacaksın. Orayı da yok sayacaksın. Bu kadar basit yani. Bir yönünüzü belirleyin. 59 öncesi var mı yok mu? 59 öncesinde kazandığımız ulusal lig şampiyonlukları şampiyonluktan sayılıyor mu sayılmıyor mu? Sadece bizim değil diğer takımlarında. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da şampiyonlukları var o dönem. Yani bunları sayacak mısınız saymayacak mısınız? Yani biz 1959 öncesini saymıyoruz diyorsanız o zaman saymayın. Zeki Rıza Sporel'in de adını ağzınıza almayın lütfen yani bir zahmet. Divan kurulu toplantısına döneceğiz. Orada benim de bir takım açıklamalarda kafam karıştı ve onlarla ilgili birkaç şeyi soracağım ben buradan. Ama ondan önce başka bir konumuz daha var. Kısaca onu da geçelim. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı ve Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Tahir Kum bir yazı kalemi aldı ve bir duyumlarını yazdı oraya. Bu toplantıyla ilgili toplantının basına kapalı olan kısmındaki bir tartışma çıkmış ve bu tartışmanın neden çıktığını falan öğrenmiş herhalde ki yazmış bunu. Sonradan TFF bunu yalanlamaya çalıştı ama çok da aslında yalanlayamadı. Demiş ki Tahir Kum, Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği önceki gün Riva'da gerçekleştirdiği zirvede ana gündem maddesi yayıncı kuruluşun yapmadığı ödemeler oluştururken toplantı esnasında bir ara sinirler hayli gerildi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yerine toplantıya katılan yönetici Alper Pirşen'in federasyon payı ile ilgili sözlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Erhan Kamışlı ile arasında tansiyon yükselirken Kasımpaşalı yönetici Fatih Saraç'ın da yer aldığı tartışmada şu diyaloglar yaşandı. Şimdi bakın burası gerçekten çok önemli bu diyalog. Gerçekten nasıl bir cehaletle boğuşuyoruz? Bunun göstergesi aslında. Alper Pirşen diyor ki, sizin yayın parasından yapabileceğiniz kesinti kanunda belirlenmiş. Bu da maksimum %10. Ama siz neredeyse bizden %25-27 oranında kesinti yapıyorsunuz. Bu yasal değil, hukuksuzluk yapıyorsunuz. Şimdi Futbol Federasyonu yöneticisi Erhan Kamışlı, dikkat edin, diyor ki, sen kimsin, hukukçu musun? Böyle konuşamazsın, sözünü geri al. Hukukçu musun diye sorduğu adam, hukukçu bu arada. Ve sözünü geri al dediği söz de, siz kanunen %10 kesinti yapmanız gerekirken %25-27 oranında kesinti yapıyorsunuz. Bu para nereye gidiyor? Yani haklı olarak kendisinden kesilen paranın nereye gittiğini soruyor Alper Pirşen. Bu çok basit bir şey değil mi? Yani biz sonuçta vatandaşız ve her vatandaş devlete vergi vermekle mükellef. Tabii şirketlerde, kurumlarda, şunlarda, bunlarda ve her vatandaş ve her şirkette devlete verdiği verginin nereye gittiğinin hesabını sorabilir demokratik ülkelerde. Bu çok basit ve net bir şeydir, değil mi? Sizden bir para kesiliyor ve siz bu kesilen paranın nerede kullanıldığını öğrenmek istiyorsunuz. Bu kadar basit bu ya. Burada hukuksuz olan ne? Sözünü geri almasını gerektirecek olan şey ne? Federasyonun kulüplerden normalde kanuni %10 olarak kesmesi gereken paranın %25-27 oranında kesilmesi ve bunun hesabının sorulmasını adam kendisine küfür olarak algılıyor herhalde. Yani Erhan Kamışlı'nın söylediği eğer gerçekse tabii bunlar Tahir Kum'un yazdıkları gerçekse gerçekten inanılmaz. Arkasından tabii Alper Pirşen diyor ki evet hukukçuyum, avukatım, bizim adımıza bunu yapıyorsunuz, bunu sormaya hakkımız var diyor. Gayet doğal ve medeni bir şekilde söylüyor bunu. Arkasından Kasımpaşalı yönetici Fatih Saraç devreye giriyor ve kendisi diyor ki bu nasıl bir üslup? Sizleri seçen kulüplerin bunları sorgulamaya hakkı var. Siz kimseye sözünü geri al diyemezsiniz. Asıl siz geri alın. Alper Bey'in alacağı bir şey yok diyerek Alper Pirşen'e destek çıkıyor. Yani haklı olarak tabii. Ve arkasından Nihat Özdemir'e TFF Başkanı'na dönüp diyor ki kendisi, lütfen Sayın Başkan bu üsluba müdahale edin. Elbette ki biz paranın neye kesildiğini, nereye dağıtıldığını bilmek zorundayız diye. O da gayet medenice bir cümle kurmuş. Fatih Sarıcı'nın bu konuşması üzerine sanırım işte yazıdan anladığım kadarıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir biraz daha ortayı bulmak için ya bu işler zaten can sıkıntısı, en doğrusu bu yayın ihalesini kulüpler yapsın, biz de üzerimize düşen %4'ü alalım diyerek devreye giriyor. Son olarak da Avrupa'da nasılsa biz de öyle yapalım ve tartışmalar son bulsun falan filan deniyor. Spor yasasıyla bu konuşulur diyor. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de en doğrusu bu işi kulüplerin yapmasıdır diyerek konuya noktayı koyuyor. Ve taraflar daha sonra bir araya gelip bu konuyu masaya yatıracaklarmış. Fakat Erhan Kamışlı gibi bir zihniyetin olduğu yerde hani bunu nasıl masaya yatırırlar, nasıl bir sonuç çıkar açıkçası bilmiyorum. Yani eğer böyle bir zihniyet varsa tabii tekrar söyleyeyim onu. Fakat burada yani bu haberin içinde Mehmet Sepil'in yaptığı konuşmada yani noktayı koyuş şeklinde bir satır arası bir yer var. O satır arasındaki konuya spor yasası ile bu konuşulur dediği kısım bizim divan toplantısında da divan kurulu toplantısında Başkan Ali Koç'un gündeme getirdiği bir konuydu. Başkan Ali Koç, biz bunu daha önceki yayınlarda ben konuşmuştum hatırlarsanız. Hani bu yasa ne getirecek ne götürecek, bunun çok ince elenip sık dokunması gerekiyor falan diye konuşmuştuk. Bana açıkçası çok tatminkar gelmemişti. Yani bu yasayla tamamen siyasetin içine düşecek gibi geliyor açıkçası bana en sayı okuduğum kadarıyla. Sayın Ali Koç da divan kurulu toplantısında bununla ilgili kısa bir konuşma yapıyor ve kendisi şunu söylüyor. Diyor ki, evet diyor, bu yasanın çıkacağından haberimiz var. Evet, bu yasayla ilgili bizden görüşler de alındı. Fakat bu yasa şu anda ne aşamada? Bizden aldıkları görüşlerin ne kadarını uygulayacaklar, ne kadarını uygulamayacaklar? Yani çünkü birçok kulüpten, yani kulüplerin hepsinden görüş alınıyor. Fakat hangi kulüpten aldıkları görüşün ne kadar uygulanacak, ne kadar uygulanmayacak? Bu görüşler açıkçası laf olsun diye mi alınıyor? Yoksa gerçekten üzerinde düşünülecek, tartışılacak ve kulüpler bu işin içine dahil edilecek mi? Açıkçası benim de en merak ettiğim şey bu. Ali Koç da buna benzer şeyler söyledi. Bu konuda endişelerini dile getirdi. Bu konuda açıkçası bir taraftar olarak ben de endişeliyim. Yani umarım kulüplerin de yer aldığı, hatta taraftar hakları platformunun, taraftar gruplarının temsilcilerinin de yer aldığı, böyle geniş katılımlı toplantılarda umarım bu yasaya şekil verilir. Ha, böyle mi olur? Bilmiyorum. Ya umarım böyle olur. Benim çok umudum yok açıkçası böyle olacağından. Ama umarım böyle olur. Evet, döneceğiz demiştik bu konuya. Divan kurulu ile ilgili gerçekten kafama takılan birkaç soru var. Çünkü Ali Koç ve yönetimi seçildikleri gün göreve gelirken dediler ki biz şeffaf olacağız dediler. Yani şeffaflığı elden bırakmayacağız gibi bir takım açıklamalar yaptılar. Fakat belli noktalarda evet şeffaf davranmaya çalışıyorlar. Belli konularda şeffaf da davranıyorlar ama belli konularda ben çok açıkçası şeffaf olmadıklarını düşünüyorum ve şeffaf olmadıkları konularda bir takım insanların tribünleri manipüle edebileceği tarzdaki konularda şeffaf olmadıklarını düşünüyorum. Şu borç meselesi çok benim kafama takılan bir mesele. Bu borç meselesi efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yönetimi kaybettiği kongre öncesinde yaptığı konuşmada yaklaşık 320 ya da 380 milyon euro civarında bir borç olduğunu söylemişti. Sonrasında Ali Koç ve ekibi seçildikten sonra geldiklerinde bir takım hesaplar yaptılar. Açıkçası o hesapların içine neleri kattılar, neleri katmadılar bilmiyorum. Anladığım kadarıyla her şeyi katmışlar. Ama 620 milyon euro civarında, işte sonra 680 milyon euro oldu. Bazı taraftarlar işte 700'e çıkarttı bunu, 800'e, 900'e çıkarttılar falan. Böyle abarttıkça abarttılar yani mevzuyu. Tabii bunu kasıtlı olarak yapıyorlardı. Kasıtlarının ne olduğunu ayrıca başka bir yayında konuşuruz ama kasıtlı olarak yapıyorlardı bunu. Ama yönetimin şeffaf olması gereken kısım aslında bu. Ve manipülasyona açık dediğim kısım da bu. Bu konu üzerinden çok fazla manipülasyon yapılıp bir grup taraftarın aklı karıştırılarak başka yerlere teşvik ediliyor. Başka davranış şekilleri sergilemeye teşvik ediliyor. Dediğim gibi Ali Koç'un seçildiği kongre sonrasında yaklaşık işte 680 milyon euroydu herhalde. En son karar verdikleri oydu. 680 milyon euro civarında bir borç olduğu söyleniyordu. 2 Şubat 2019 tarihinde Sayın Burhan Karaçam bir açıklama yaptı. Ve o dönem borcumuzun 4,5 milyar Türk lirası olduğunu söyledi. 4,5 milyar Türk lirası o gün, o tarihteki kurla hesapladığımızda euro bazında ortalama 755 milyon euroya tekabül ediyor. Dolar bazında ise 865 milyon dolara tekabül ediyor. Aradan 1,5 yıl geçiyor. Yaklaşık 1,5 yıl geçiyor ve Temmuz 2020'de Sayın Ali Koç, Habertürk'teydi zannedersem, çıktığı bir kanalda konuşurken 347 milyon euro olan borcu 308 milyon euroya indirdik diye bir ifade kullandı. Bunun öncesinde de Sayın Ali Koç yine çıktığı bir televizyon kanalında, şu an tam hatırlamıyorum, yine aynı Aziz Yıldırım'ın beyan ettiği şekilde 380 milyon euro borç olduğundan bahsetmişti. Ama dediğim gibi Temmuz 2020'de yaptığı bir röportajda 347 milyon euro olan borcun 308 milyon euroya düştüğünü söyledi. Şimdi 1,5 sene önce 755 milyon euro nere? 340 milyon, 308 milyon euro nere? Fakat daha sonrasında Divan Kurulu'nda Sayın Burhan Karaçam yine bir açıklama yaptı. 2018 yılının Haziran ayında 612 milyon euro olan borcumuzun Ekim 2020 yani bulunduğumuz şu ay itibarıyla 460 milyon euro olduğunu söyledi. Gerçekten bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani en azından bende var. Yönetim belki neyin ne olduğunu biliyordur. İşte Ali Koç ya da Burhan Karaçam neyin ne olduğunu biliyordur ama rakamlar gerçekten aralarında çok fazla fark olan rakamlar. Hani ben, ekonomi benim çok anladığım bir alan değil. Bu borçları hesaplarken neyi katıyorsunuz, neyi katmıyorsunuz açıkçası bilmiyorum. Ya da hani neyin katılıp neyin katılacağını da bilmiyorum bu borçlara. Ama bir taraftar olarak şunu çok merak ediyorum. Aziz Yıldırım giderken 380 milyon euro dediği borç bir anda 680 milyon eurolara çıktı. Sonra 755 milyon eurolara çıktı. Sonra 347'ye düşmüş, oradan 308'e düşmüş. İşte en son 612'den 460'a düşmüş. Şimdi bunun hangisi doğru? Bizim borcumuz nedir? Ben açıkçası bir taraftar olarak bunu net bir şekilde öğrenmek istiyorum. Ya da bu verilen rakamlar doğruysa, Sayın Ali Koç'un ve Burhan Karaçam'ın verdiği rakamlar o tarihlere göre doğruysa, hani bunun bir açıklamasını bekliyorum. Yani o tarihte biz şunu baz almıştık, bunu baz almıştık. O tarihte işte dolar şöyleydi, böyleydi. Biz şunları yaptık, bu kadar işte hibe ettik. İşte şunu yaptık, bunu yaptık, sponsor oldu, şu oldu. Sonra onlar bozuldu, borç tekrar yükseldi, sonra tekrar alça falan böyle. Hani bu anlamda ben açıkçası bir şeffaflık bekliyorum ki özellikle Fenerbahçeliymiş gibi görünüp aslında Fenerbahçe'nin altını oymaya çalışan bir takım hesapların ve bir takım insanların bu konuyu artık bir manipülasyon aracı olarak kullanmasının önüne geçelim. Yani benim derdim bu. Çünkü bu gerçekten bir manipülasyon aracı haline geliyor. Yani dolayısıyla bu konuda net bir açıklama yapılırsa kimse de bu konunun manipülasyonunu yapamaz. Ve yine aslında sormak istediğim değil ama gerçekten Sayın Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan bir tanesi beni üzdü. Yani şu açıdan üzdü. Fenerbahçe TV'nin yavaş yavaş artık kapanacağını, bu işin dijital mecraya kayacağını, ki bizim zaten dijital mecramız var. Ama kanal olarak Fenerbahçe TV'nin kapanacağıyla ilgili bir takım şeyler söyledi. Anladığım kadarıyla finansal olarak kulübün üzerinde yük olmaya başladığını anlatmaya çalıştı. Ve dolayısıyla dijital mecraya yani YouTube yayınlarına artık Fenerbahçe TV'nin YouTube üzerinden yayın yapacağı ile ilgili şeyler söyledi. Ya bu bence açıkçası bu benim fikrim tabii şahsi fikrim YouTube üzerinden yayın yapmak çok akıllıca bir şey değil. Başkasının eline teslim etmiş oluyorsunuz. Bu kanal kapatılsın denildiği anda o kanal kapatılır ve YouTube gibi bir mecra elinizde kalmaz. Fenerbahçe TV'nin bir de web sitesi var biliyorsunuz. Oradan da Fenerbahçe TV canlı yayın yapıyor. Fenerbahçe TV'nin web sitesinin olması ve oradan canlı yayın yapılması da yani evet biz dijital mecrada varız anlamındadır zaten ama o web sitesi de kapatılabilir. Ha, oraları kapatan Fenerbahçe TV'yi kapatamaz mı? Evet kapatır. O da ayrı bir mesele. Ama Fenerbahçe TV'yi televizyon olarak kapatmak bu kadar kolay değil. Fenerbahçe TV'yi atıyorum 3 günlüğüne, 5 günlüğüne kapatabilirler. Yayın durdurma verebilirler. Şu olabilir, bu olabilir. Hoş, böyle yayınlar yapılmıyor zaten Fenerbahçe TV'de. Yani kapatılmayı gerektirecek yayınlar yapılmıyor. Ama diyelim ki böyle bir şey oldu. 3 gün, 5 gün kapatma geldi ve o arada olaylar oldu. Bu arada Fenerbahçe TV'nin muhabirleri, yazarları boş durmuyor ki. Kameraları alıyorlar, gidiyorlar, çekimlerini yapıyorlar ve televizyon açıldığı zaman onlar zaten gene görüntüye verilecek oluyor. Ve tabii işin bir de şu tarafı var. Fenerbahçe TV kendi alanında lider. Ve lider olmasına rağmen finansal bir yük getiriyorsa bu açıkçası Fenerbahçe TV'nin belki de çok iyi yönetilmediğinin göstergesidir. Demek ki yeterli reklam geliri alamayan ve yeterli reklam geliri alabilmek için orada çalışan insanlar demek ki işlerini çok iyi yapamıyorlar demek. Bence bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. Ve eğer bu açıdan geliştirmek gerekiyorsa Fenerbahçe TV'yi bu açıdan geliştirmek gerekiyor. Çünkü kapatmak çok kolay. Yani gerçekten kolay. Bir şey yapmak zordur. Yani o Fenerbahçe TV'nin ne şartlarda yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ne şartlarda kurulduğunu, HD yayına geçerken bile neler söylediler, neler söylediler. Bizim o haftalık eğlencemiz olan yazar arkadaşımız bile çıktı Fenerbahçeli olmasına rağmen dedi ki vallahi dedi ben dedi herkesle iddiaya girerim asla HD yayına geçemez Fenerbahçe TV. Altyapıyı biliyorum ben öyle bir altyapı yok bilmem ne falan dediler. Aynı zamanda onlara da inat olarak aslında onlara inat için değil yani çağımızın gereği olması gerekiyordu ve bunlar söylendikten kısa bir süre sonra Fenerbahçe TV HD yayına geçti. Yani bilmiyorum ben belki çok önem atfediyorum böyle şeylere ama gerçekten bir şeyi ortaya çıkartmak, bir şeyleri kurmak, yapmak çok zordur. Meşakkatlidir. Özellikle Fenerbahçe'yseniz. Yani sizin bir şeyleri yapamamanız için sürekli size köstek olan birileri varsa hem içeride hem dışarıda bu tip işleri becermek gerçekten zordur. Ama dedim ya yıkmak çok kolaydır. Fenerbahçe TV'yi kapatalım. Kapatalım bir tane yazıya bakar. Ya da en fazla 3-5 gününüzü alır. Stadı kapatalım. Kapatalım 3-5 gününüzü alır. İşte şurayı Dereazı tesisleri kapatın. Şurayı satalım. Burayı da kapatalım. Şurayı da satalım. Bunlar bir günlük, 2 günlük işlerdir. Ama onların nasıl alındığı, nasıl o tesislerin yapıldığı, nasıl kazandırıldığı, ne zorluklarla yapıldığı, o stadın nasıl yapıldığı, ne zorluklarla yapıldığı, nasıl kazandırıldığını anca yapanlar bilir. Bir taraftar olarak ben gerçekten üzülürüm. Yani Fenerbahçe TV'nin kapanmasına, dijital ortama geçmesine üzülürüm. Tabii işin bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi bakın, ben evde otururken, işte yemek yerken, herhangi bir evde aktivite yaparken genelde ben de hep Fenerbahçe TV açıktır. Hep açıktır. Şimdi Fenerbahçe TV dijital ortama geçtiğinde işin bir de bu tarafı var tabii. Yani açıkçası internete bağımlısınız. Evinizde internet varsa Fenerbahçe'yi seyredebileceksiniz. Fenerbahçe TV'yi seyredebileceksiniz. Evinde internet olmayan milyonlarca Fenerbahçeli Fenerbahçe TV'yi seyredemeyecekler. Evinde interneti olmayan, internete ulaşımı olmayan Fenerbahçeliler için bu gerçekten çok zor bir durum. Hani Fenerbahçe halktır diyoruz, halkın takımıdır diyoruz. Ama yapmayın yani lütfen bunu halkın bir kesiminin, zengin olan kesiminin ya da internete ulaşabilecek refah seviyesinde olan kesiminin takımı haline getirmemek gerekiyor. Ben biraz bu açıdan bakıyorum. Ya bakın bu işler maliyetsiz olmaz zaten. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Fenerbahçe'nin televizyonu da vardır, radyosu da vardır, tesisleri de vardır, şuyu da vardır, buyu da vardır. Ve Fenerbahçe kuruşuna kadar vergisini de verir. Diğerleri gibi vergi kaçırmaz. Fenerbahçe vergisini ödedikten sonra diğer kulüplerin vergi borçları affedilir nedense. Ama Fenerbahçe olduğunda affedilmez. Fenerbahçe'den kuruşu kuruşuna alınır. Kaldırımından bile vergi alınır. Ve bakın bütün bunlara rağmen, kuruşu kuruşuna vergimizi vermemize rağmen televizyonumuz da var, radyomuz da var, tesislerimiz de var. Türkiye'nin ilk en modern stadı bizde ve bir tek biz yaptık stadımızı. Devletin yapıp da hediye etmediği stat bir tek bizimki. Fenerbahçe'nin büyüklüğü böyle bir büyüklük. Bu kadar büyük bir kulübün yani televizyon yayını işte finansal olarak yük getiriyor demek açıkçası hani bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani gerçekten yönetimden, Ali Koç'tan rica ediyorum. Bunu bir yük olarak görmekten ziyade bunu daha para kazanabilir avantaja çevirmek gerekiyor bence. Ve çevrilebilir de. Evet, bunlar benim bir taraftar olarak ricam sadece. Ben açıkçası bu düşünceye sahip olan tek taraftarın kendim olduğunu düşünmüyorum. Başka benim gibi düşünen taraftarlar olduğunu da düşünüyorum, biliyorum. Ve o taraftarlara da kulak vermek adına umarım bu çağrıya kulak verirsiniz. Verirseniz çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Fenerbahçe TV'yi yaşatalım derim ben. Bu haftalık bu kadar. Haftamız güzel başladı. Güzel devam ediyor. Hem futbol takımımıza hem de diğer branşlarda mücadele eden sporcularımıza önümüzdeki hafta için başarılar diliyorum. Umarım yine önümüzdeki hafta 4'te 4, 5'te 5'lerle yayın yaparız. Ve umarım yine mutlu bir hafta geçiririz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.